Hayatın Sesleri. Merhaba Başkent'ten. İşte birlikteliğimiz başladı. Hayatın Sesleri'ne hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Programı bugün de sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Lütfen sizler de dahil olun istiyoruz programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız 090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi şimdi ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
Koca bir hayat nasıl geçer? Senle geçen her ömür sana benzer. Şimdi söyle bu hayat nasıl geçer? Sensiz geçen her ömür küle benzer. Gökte parlayan ay kalp. İncinen söz çölde, ışıldayan su sana benzer. Gökte parlayan ay kalpte, incinen söz çölde, ışıldayan su sana benzer. Gökte parlayan ay kalpte, incinen söz çölde, ışıldayan su sana benzer. Gökte parlayan ay kalpte, incinen söz çölde, uzayan su sana benzer.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Avukat Sayın Emrah Özdemir bizlerle birlikte.
Merhabalar.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, 20 Ocak'ta görevi devralan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın vize yasağı koyduğu 70 Müslüman ülke vatandaşları ile ilgili bilgileri dinleyicilerimizle paylaşalım istiyoruz. Şimdi vize yasağı geçici olarak durduruldu. Çünkü pek çok eleştiriye sebep oldu tabii ki. Ortaya çıkan mülteci sorunu özellikle Suriye iç savaşı sebebiyle uluslararası bir meseleye de dönüştü. Şimdi neler söyleyeceksiniz? Bu kararı uygulamaya sokmaktaki amaç neydi?
Ya maalesef Donald Trump böyle bir karar vererek kendi adına çok çok özür dilerim söylüyorum rezil bir karar vermiştir.
Evet.
Donald Trump burada tamamen bir ticari işletme gibi bakıp ülke yönetimine ticari olarak olaya bakış açısını geliştirmiştir. Burada Donald Trump'a mahkeme kararıyla bir dur denmiştir bu konuda. Çünkü bu insanlık suçudur. Bir insan sadece bir ülke vatandaşı olduğu için veya bir Müslüman olduğu için veya herhangi başka bir din bağlı olduğu için bir ülkeye alınmamak, hani vize vermemek değil de bir ülkeye alınmamak bildiğiniz insanlık suçudur.
Peki insanlık suçunun ötesinde yasal mıdır?
Şimdi şöyle, yasaldır. Ama her yasal şey etik midir? Değildir.
Değildir, evet.
Ya yapılan kesinlikle etik dışı bir harekettir. Bilmiyorum, Donald Trump mesela benim hatırladığım bir İranlı vatandaş vardı. Ağlayan gözlerle bir konuşma gerçekleştirmişti. Onunla hiç tanıştım mesela, merak ediyorum. Dediğim gibi aslında Donald Trump burada tamamen iş olarak bakıyor olaya. Ticari olarak bakıyor olaya ve Müslümanlardaki para geliriyle öbür ülkelerden gelen para gelirini karşılaştırdığında böyle bir karar vermiştir.
Evet. Tabii bu kararın neticesinde gerçi Müslüman ülkelerden de mesela Birleşik Arap Emirlikleri destek oldu Trump'ın bu kararına. Ama Fransa ikiye bölündü.
Evet.
Yani Avrupa'dan da büyük tepkiler vardı.
Şimdi bu eskiden biz globalleşmekten bahsederdik. Globalleşelim, dünya tek olsun, tek bir ülke gibi ütopik düşüncelerimiz vardı ama şu anda bakıyoruz durumlara, aslında tamamen artık ayrımsızlaşmaya, ayrımcılık başladı.
Evet.
Komple her ülke bölünüyor, her ülke kendi içine kapanıyor, sınırlara duvarlarımızı çekiyoruz. Aman o ülkenin vatandaşı bizim ülkemize girmesin, aman bu ülkenin vatandaşı bizim ülkemize girmesin diye insanları ayrımcılaştırma bir politikası güdülüyor. Bu da maalesef Donald Trump'ın kendi hayatı ve kariyeri anlamında kendine de utanç verecek bir karar olacaktır.
Evet.
Verdiği son karar.
Evet. Şimdi aslında 12 bin kadar da Suriyeli var Amerika Birleşik Devletleri topraklarında mülteci olarak yaşayan. Şimdi aslında onlara baktığımızda da bir terör saldırısına bile karışmadıklarını görüyoruz.
Kesinlikle, zaten Amerika, ben size söyleyeyim, Donald Trump bunu sadece bahane etti. Terör saldırısı olayını bahane etti. Çünkü istihbarat anlamında dünyaya istihbarat satan bir ülkeden bahsediyoruz. CIA, FBI anlamında dünyanın ilk 2-3'ü arasında istihbarat toplayan bir ülkeden bahsediyoruz. Biraz sonra vize konusuna geçtiğimizde de zaten bahsedeceğim biraz orada da nasıl bir istihbarat çalışması yaptıklarını. Bu anlamda terör olaylarından dolayı ben Müslümanları almıyorum demek çok da akılcı değil. Yani bunun altında mutlaka maddi bir politika yatıyor.
Evet. Peki Türkiye'nin yaklaşımı konusunda neler söylersiniz?
Mülteciler anlamında mı?
Hayır. Trump'ın vize yasağı kapsamında.
Şöyle, Donald Trump'tan başkan olduğu günden beri 20 Ocak'tır.
Evet.
20 Ocak'tan beri telefonunu bekliyorduk. Dün en son telefonu geldi.
Geldi.
Donald Trump'ın bilginiz vardır zaten. Şu anda bizimle ilişkilerimizin ne boyutta olacağını biz sadece elçiliklerden vize görüntüsüyle vize vize alıp almama olayında duruma karar vermeye çalışıyoruz.
Evet. Peki şimdi tabii vize deyince adalarla ilgili vize sorunu da var.
Evet.
Adalara da artık girilmeyecek Avrupa Birliği parlamentosundan izin çıkmadı bu konuda.
Maalesef.
Vizeler aslında bundan böyle hep sıkıntılı bir süreç olacak galiba.
Şimdi geçen senelerde bizler adalar konusunda adalar konusunda vizesiz ada istiyoruz deyip müşterilerimiz bize dönüş yapıyorlardı. Aslında böyle bir vizesiz durumu da yoktu aslında. O zaman da yoktu. Biz sadece 2-3 gün önceden evrakları mail ortamında gönderiyorduk. Onlar da evet bu kişi uygundur gelsin diyordu. Vizesiz olur mu değil mi bilmiyorum. Siz, takdir sizin. Hı hı. Şu anda ama bu uygulamayı da kaldırdılar. Dediler ki hayır efendim artık bundan sonra bütün vizeler konsolosluktan alınacak dendi. Hı hı. Eski nasıl Amerika vizesi alıyoruz, İngiltere vizesi alıyoruz, Schengen vizesi alıyorsak şu anda bütün prosedürü bu yöne çevirdiler şu anda. Burada da geçen yıllarda maalesef vizesiz ada turlarında biraz fazla göçmen olarak oraya giden Türk vatandaşlarının olduğunun altını çiziyorlar. Bu ne kadar doğrudur inanın o anlamda bir bilgimiz yok tabii ki de.
Evet. Peki az önce bahsettiniz ya istihbarat çalışması. Hı-hı. Nasıl yapılıyor?
Amerika anlamında bahsedeyim ben size bu konuda. Bizler biraz da işin içinde olduğumuz için, mutfak bölümünde olduğumuz için Donald Trump'a biraz daha kızgın taraftayız. Çünkü şöyle biz Amerika vize başvurusu yaparız. Bütün evrakları başvuru formlarını doldurur. Amerika Büyükelçiliğine göndeririz mail ortamında. Amerika Büyükelçiliği bizden hiçbir evrağın ne orijinalini ister ne bakmak ister. Gideriz kapıya mülakat şeklinde. Mülakatta bize bir dakika içinde evet gidebilirsiniz bize veriyorum veya hayır bize vermiyorum der. Neydi? Bunun anlamı şu aslında evet. Biz sizin TC numaranız bize yetiyor aslında. Hı hı. TC numaranızdan biz sizin kim olduğunuzu, ne olduğunuzu, nereden gelip nereye gittiğinizi veya hangi amaçla oraya gittiğinizi zaten biliyoruz demek oluyor aslında. O yüzden Donald Trump'a burada biraz daha bizler benim işin mutfağındaki olan taraf olarak biraz daha kızgınız. Çünkü kimin ne olduğunu bizlerden çok çok daha iyi biliyorsunuz aslında.
Evet.
Öyle bir durum var.
Peki bize gelindiğinde vize nasıl?
Bize gelindiğinde şu anda bizim gördüğümüz manzara şu. Hı hı. Türk insanının vize alması gün günü daha da kolaylaşıyor şu bu aralar. Yani bu son 10 yıllık süreç içerisinde. Bu da şundan kaynaklı. Bir ekonomik yapımız insanlar olarak, kişiler olarak düzgün olan herkes vize başvurusu yaptığında vizesi çıkıyor. Eğer ki ekonomik yapısı, maddi anlamda durumu yoksa bu kişiye vize vermiyorlar zaten. Hı-hı. Yani orada Avrupa'da veya Amerika'da, İngiltere'de para harcayacağına inandığı herkese vizeyi veriyorlar. Artık olay siyasetle biraz artık ekonomi işine gitti.
Yüklü bir miktarda bir teminat isteniyor galiba.
Teminat demeyelim ona şöyle bankada paralarının olmasını istiyorlar. Evet. Bankada 10 bin lira, 5 bin lira, 20 bin lira gibi yani oraya gittiğimizde bizim onlara euro veya dolar bırakmamızı istiyorlar.
Hı hı. Ama gidip bırakmayıp dönülebilir.
Tabii işte artık 5 euro ile 10 euro ile tatil tamamlayıp gelebiliriz.
Tabii, evet. Peki acaba bu koyduğu yasak yeniden uygulamaya sokulabilir mi?
Şimdi şöyle.
Aradan geçen zaman.
Mahkeme kararı biliyorsunuz. Siz de takip ediyorsunuz. Bizlerden çok daha iyi takip ediyorsunuz. Mahkeme kararı şu anda sadece durdurma kararı aldı. Hı hı. Bu şimdi Trump'ın tekrar direnme durumu olabilir. Eğer öyle bir durum olursa tekrar eski döneme döneceğiz. Ki geçen daha çok daha yeni başımıza iyi geldi. Cuma günü Trump kararı verip mahkeme kararı bozmadan önceki o dönemden bahsediyorum. 5 tane İranlı vatandaşımız vardı. Hı hı. 5 tane İranlı vatandaşımız vardı. Müşterimiz. Onları kapıdan çevirdiler. Almadılar elçiliğe. Dediler ki Trump yasakladı. O yüzden vize görüşmesine dahi almadılar.
Evet.
Bu kadar acı ve o insanların ben o ağlamalarını bilmem neyi gördüm ki İran vatandaşlarının tamamı Türkiye'den vize başvurusu yapar. Hı-hı. İran'da olmadığı için. Hı-hı. Bütün İran vatandaşları Türkiye'deki hatta Ankara'daki Amerika Büyükelçiliğinden vize başvurusu yapar.
Evet.
Almadılar doğru.
Şimdi aslında kara listeye alınan ülkelerin çoğuna baktığımızda özellikle evet. 6'sına bunlar Amerikan ordusunun saldırısına maruz kalmış maalesef. Kalan ülkeler olduğunu görüyoruz. Belki birazcık da bundan dolayı mı bir korku salmış
İnanın
olabilir?
Şöyle şimdi Amerika burada terörün yuvalandığını biliyor o bölgelerde. Hı hı. Tabii bunun siyasi anlamda baktığımızda o bölgede bunu destekleyenler kim? O başka bir tartışma konusu. Bu terör olan bölgelerden buradaki bütün yaşayanların hepsini terörist demek, bir de adına İslam koymak hiç etik değil. Şu anda Amerika Başkanı Trump'ın yapmak istediği İslam'la terörizmi bir araya getirmek. Hı hı. Ama biz bunlara müsaade etmeyeceğiz elimizden geldiği kadar.
Evet. Suriye'den mülteci alımını da durdurdu.
Tabii. Zaten şu anda Suriyeli mültecilerin bütün yükü Türkiye'nin üzerinde. Hı hı. Bunu çok yakından hepimiz takip ediyoruz. Ciddi kaynaklar ayrılıyor. Artık milyar dolarlarla ölçülen rakamlar ayrılıyor. Ve bu konuda bize ne Avrupa ne Amerika ne de İngiltere ufak tefek maddi yardım dışında herhangi bir yardımları yok bize şu anda. Evet. Ve biz bunlara oturumlarını verdik. İşte vatandaşlıklarını verme planları, programları yapıyoruz. Bunlar da Türkiye için çok büyük yükler.
Hı hı. Peki bundan sonra izlenecek yol nasıl olacak ya da nasıl olmalı?
Mültecilerle ilgili Avrupa Birliği bize biliyorsunuz Schengen vizesini kaldıracağım. Siz bu mültecileri geri alım anlaşması imzalayın dediler. Biz de size karşı, Türklere karşı vizeyi kaldıralım dediler. Bir oyalama politikası içerisinde yine girdiler o dönemde. Ancak bizler tabii işin mutfağında olduğumuz için yine söyledik. Bu yine bir oyalama taktiğidir. Çünkü elçiliklerle gidip geliyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Elçiliklerin hiçbir böyle bir umudu veya beklentisi yokken her gün televizyonda Schengen vizesi kalkacak diye Avrupa Birliği tarafından açıklamalar yapıldı. Biz hatta ilk geri kabul anlaşmasına dayanaraktan bir grup mülteciyi geri aldık. Hatırlarsınız
evet,
belki.
Evet,
hatta yanlış hatırlamıyorum Ayvalık tarafında bir yere aldık. Ama ondan sonra baktık ki bunlar bizi yine kandırıyor. Tabii bu olayı yine durdurduk biz. Çünkü Suriyeliler de buradaki mülteciler de bize olan yüklerinin farkında. Ve bu kadar 3 milyon 4 milyon kişiden bahsediliyor bu rakam. Türkiye'nin bunu kaldıramayacağını biliyorlar. O yüzden de bunu Avrupa'yla, Amerika'yla, İngiltere'yle hep beraber ortak bir çözüm yolu bulunması gerekiyor.
Evet.
Ve onun için de gerekli bütün atılımların yapılması gerekiyor tabii.
Evet. Şimdi işin mutfağında olan biri olarak nelerle karşılaşıyorsunuz? Karşılaştığınız güçlükler nedir bu vize alımlarında?
Bu konuda en çok karşılaştığımız güçlükler bizim Türklere karşı komple insanlar, elçiliklerde çalışanlar sanki Türkiye'de yaşayan her Türk Avrupa'ya yerleşecek gözüyle bakıyorlar. Biz burada devreye gidiyoruz ve diyoruz ki bakın bu insanlar Türkiye'ye kaçmayacak. Türkiye'den kaçmayacak. Bu insanların tek bir amacı var. Orada tatil yapmak veya sevgilisini görmek veya annesini babasını görmek veya akrabalarını ziyaret etmek.
Turist olarak.
Ama maalesef bakış açısı şu. Hayır, Türkler kaçacak Avrupa'ya. O yüzden biz vizeyi zorlaştıralım. Şu evrağı da isteyelim. 12 parça evrak istiyorlar bizden şu anda. Eskiden 1-2 saatte toplanabilecek evraklar şimdi oldu 1-2 gün. 1-2 günde topluyoruz. Ve müşteriler için de, gidecek olan kişiler için de ve bizim için de, mutfaktaki bölüm için de bunlar o kadar ekstra yükler ki artık...
Bir de bunların tabii çok önceden yapılıp planlanması gerekiyor. Çünkü o vize kısmı çok uzun sürüyor galiba.
Şu anda en yakın tarihte 20 günde alabiliyoruz.
Ya.
Randevusu var. Randevuyu alıyoruz. Evrak toplama süresi var. Onun dışında evrakların hazırlanma süresi var. Bunlar tam 20 günü buluyor. Bir Schengen ülkesinde vize alabilmek için. Amerika'da bir ay. İngiltere'de bugün yine 20-25 günü sürüyor. Böyle böyle durumlar var. Bunlarla tabii yılmıyoruz. Daha çok çalışıyoruz Türk gençleri olarak. Şu anlamda diyorum bunu. Bizler üstün bir ırkız. Üstün bir milletiz. Bu üstünlüğümüzü onlara gösterene kadar çalışmaya devam edeceğimize ben inanıyorum. Kendi adıma da çalışıyorum zaten.
Elbette. Hı-hı. Peki kaçar yıllık alınıyor vizeler?
Şimdi şöyle İngiltere, Amerika ve tabii. Kanada uzun süre vize verir. Ama şöyle maddi durumu ve sosyal yaşantısı üst düzeyde olan insanlara bu vizeyi verir. Amerika zaten vizeyi verdiği anda 10 yıllık verir. Kanada ona keza. İngiltere biraz daha maddi olarak bakar olaya. Hani ne kadar başvuru parasını ona göre ayarlamıştır. Eğer ki yüksek meblağda başvuru parasını öderseniz 10 yıla kadar vize verir İngiltere. Hı hı. Ancak Schengen'de durumlar biraz daha ters. Şöyle Schengen'de şu andan ilk defa vize alacağı maksimum süre 1 aydır 3 aydır. Hı hı. Bir ay veya üç ayın dışında vize vermez. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü defa vize başvurusu yapan herhangi bir vatandaşımız mutlaka bir yıl, iki yıl gibi sürelerde vize çıkacaktır kendisine.
Evet. Şimdi tabii bu anlamda baktığımızda karşılaşılan ya da karşınıza çıkan pek çok sorun var. Hı hı. Bu sorunlara yönelik çalışmalar var mıdır acaba?
Şimdi şöyle biz aslında tamamen bireysel çalışma yapıyoruz bu anlamda. Tabii ki karşılaşıyoruz. Hiç oraya yerleşmekle uzaktan yakından alakası olmayan bir vatandaşımıza ret veriyor. Almanya örneğin. Biz red kararını alıyoruz ve red kararında neden bu kişiye red verdiğini inceleyip ona göre aslında düşündüklerinin tam aksine olan belgeleri de içine koyup tekrar içeriye verip o reddi düzeltmeye çalışıyoruz. Bunlarla bu son dönemde özellikle çok fazla karşılaşır olduk. Bu terör olaylarının artması maalesef Türk insanının da imajını biraz o anlamda sarstı. Bu konuda dediğim gibi elimizden gelen maksimum seviyede onay almak için, vizeyi alabilmek için uğraşıyoruz.
Evet, bu uğraşta size kolaylıklar diliyoruz. Çok,
çok
teşekkür ediyoruz bu bilgileri bizlerle,
çok
Hayatın Sesleri
ederim.
Dinleyicileriyle paylaştığınız
çok
için
sağ
olun,
çok sağ
var
olun.
Olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın dinleyicilerimiz, avukat Sayın Emrah Özdemir konuğumuzdu. Kendisine teşekkürlerimizle uğurluyoruz.
Kalbinden, fikrimin dikenlerinden batıyorsun hala derinden. Sakın gelme istemem, çok korkuyorum senden, bu muammalı halden. Çek çıkar elini kalbimden.
Saat 5:28 Türkiye'de saatlerimiz ve telefon hattımızda Hollanda'dan sevgili Yusuf Özkan var. Hemen merhaba diyoruz kendisine.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Yusuf Özkan, geçtiğimiz yıllarda bir düşüş söz konusuydu belki ama artık Hollanda'da kütüphaneye giden genç sayısında artış olduğu söyleniyor. Neler aktaracaksınız bize bununla ilgili?
Evet, akıllı telefonlar ve tablet kullanımının artmasıyla birlikte bir süre öncesine kadar düşüş vardı kitap okuyan genç sayısında. Ancak geçtiğimiz yıl çok ciddi oranda artış oldu. Hollanda kütüphanelerinde kitap alan genç sayısı 2 milyondan 3 milyon 700 bine çıktı. Bu çok ciddi bir artış. Hollanda Eğitim Bakanı'na göre geçen yıl 770 halk kütüphanesinde 75 milyon kitap ödünç alınmış. Bunun yarıdan fazlası gençler tarafından. Bu çok umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Çünkü Hollanda'da çocuk doğar doğmaz kütüphaneler ismine bir kart gönderiyor ve 18 yaşına kadar bu kartlar ücretsiz. Aynı zamanda okullarda her sınıfın bir kütüphane annesi var. Her hafta kütüphaneye gidip çocuklara ücretsiz 50-60 kitap alıyor ve hafta boyunca bu kitaplar okunuyor. Bu nedenle kitapların okunması konusunda çok yoğun teşvik var. Yani dediğim gibi çocuk doğar doğmaz sağlık sigortası ve diğer kurumlar önce oynayabileceği kağıttan kitaplar, daha sonra dişleri çıktığında, ısırdığında kolay yıpranmayan plastik kitaplar ve çocuk doğar doğmaz kitapla tanışıyor. Dolayısıyla bu anlamda yoğun bir çalışma var. Bu arada kütüphanelerde daha geliştirildi. 3D yazıcılar, internet kullanımı yoğunlaştı. Lüks ve şık bir kafe görünümünde gidip orada insanlar içeceğini içip hatta müziği dinleyip kitabını okuyabiliyor. Bu anlamda da sayının giderek artması oldukça umut verici. Yaşlılar ya da orta yaşlılarda okuma oranı stabil kalmış, çok fazla değil. Ancak gençlerdeki artış özellikle gelecek açısından, toplumun geleceği açısından oldukça umut verici olarak değerlendiriliyor. Nilgün Doruk.
Ne güzel, ne sevindirici, artarak devam etmesi dileğiyle bir başka habere geçelim. Bir ayrımcılık haberi bu. Belçika'da yapılan bir araştırmaya göre ebeveynler erkek çocuğuna kızlardan daha fazla harçlık veriyorlarmış ama kızlar buna rağmen daha tutumlular galiba. Neler aktaracaksınız bununla ilgili? Bir araştırma sonucu söylüyor galiba bunu, değil mi?
Evet, lise çağında 16-18 arasındaki gençler arasında yapılan bir araştırma bu. Thomas More Enstitüsü tarafından yapılmış ve araştırmaya göre sizin de belirttiğiniz gibi erkek çocukları kızlardan daha fazla harçlık alıyor. Yani haftalık erkeklere verilen harçlık oranı kızlardan %20 oranında daha fazla. Ancak buna rağmen erkeklerdeki harcama oranı daha yüksek. Çünkü kızlar az harçlık almalarına rağmen daha az harcama yapıyorlar, daha tutumlularmış. Bunun nedeni de hem toplumun verdiği rol hem de kadının o doğal anaç yapısı, çekip çeviren ya da bütçeyi oluşturan yapısından kaynaklanıyor. Ancak özellikle kadına erkek eşitliği enstitüsü buna vurgu yapıyor. Bu araştırmanın toplumdaki basma kalıp bir takım düşünceleri yıktığı görüşünde. Elizabeth Stevens bu kuruluşun uzmanı bu yönde bir açıklama yaptı ve hani hep filmlerde, karikatürlerde, çizgi romanlarda hep anlatılan kadın kredi kartını alır gider sınırsızca harcar ve erkek çalışır para kazanır. Böyle bir yargı var, ancak bunun ne kadar yanlış olduğu bu araştırmada ortaya konuldu diyor Elizabeth Stevens. Çünkü kadın her zaman tutumludur. Özellikle Batı'da da evin bütçesi, mutfağı kadından sorumludur ve bütün ay boyunca erkeğin bıraktığı parayla bütçeyi ayarlar, mutfağı çekip çevirir. Ancak buna rağmen hala kadın savurgan ve para tutmaz bir algı var. Bunun da yıkılması açısından bu araştırma çok önemli diyor. Ve artık toplumdaki bu ön yargının değişmesi, kadının hak ettiği o yere alması gerekiyor. Bir savurgan değiliz. Aksine kadın tutumludur. Daha azaca, daha aklı başında bir bütçeye sahiptir görüşünü vurguluyor gidiyoruz.
Evet, ama öyle değil midir gerçekten de? Sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Başkent'ten selamlar, sevgiler.
Hoşçakalın.
Umarsız şarkılar dudağında bir yarım ezgi. Sığınmak gözlerine, sığınmak bir akşamüstü. Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış. Gözlerin bir gemi. Bir orman, bir gece kar altındayken, çocuksu uçarım koşmak seninle. Elini avucumda bulup yitirmek, yitirmek. Sığınmak ellerine, sığınmak bir gece vakti. Ellerin bir martı telaşlı. Bir kenti böylece bırakıp gitmek, içinde bin kaygı, bin bir soruyla. Bitmemiş bir şarkı dudağında bir yarım ezgi. Sığınmak şarkılara, sığınmak bir ömür boyu. Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış. Gözlerin çok uzaktan geçen bir gemi. Ellerin bir martı telaşlı ve ürkek. Ellerin fırtınada çırpınan bir beyaz
yolculuk. Sevgili dinleyicilerimiz, Öze Yolculuk köşemizde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remzi Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün varoluşu anlamlandırma yolculuğunda kişilerin kendilerine sorması gereken sorulardan başlayacağız ama benim aklıma gelen ilk soru, hayatımın anlamı ve amacı ne oldu? Doğru bir soru mudur? Bundan mı başlamak gerekir?
Doğru bir soru ama yani nereden geldim sorusu belki
daha önce. Peki o zaman nereden geldimden başlayalım sonra.
Çünkü en bilmediğimiz sorulardan birisi bu. Evet. Küçük çocuklarla konuşuyor bizim araştırmacılarımız. Bir tanesi diyor ki, ben diyor kedilerin diyor nereden geldiğini diyor merak ediyordum diyor. Bizim diyor evde bir kedimiz vardı. Karnı şişti, şişti, şişti. Sonra doğurdu. Sonra diyor rahatladım diyor. Ha, kediler annelerinin karınlarından geliyormuş. Bir başka arkadaşı diyor ki Ama diyor ben diyor ilk kedinin nereden geldiğini merak ediyorum hala. Şimdi biraz herhalde mesele bu. Yani çocukça soruları sormak.
Evet.
Ama büyükler olarak cevapların peşine düşmek. Yine de soruların esas olduğunu, cevapların yani bazen gelip bazen gelmeyeceğini bilmek. Soruları canlı tutmak. Çünkü nereden geldiğimizi öğrenmesek bilmeyeceğiz. Tecrübe ettiğimiz bir şey değil. Bizim kendi kendimize bilebildiğimiz bir şey değil.
Evet.
Ama bir yerden geldik. Bunu kabul ediyoruz. Çünkü kendimizi hayatta buluyoruz. Buradayız. Ve bu anlam soruları da doğrusunu isterseniz yani kendinizi bildiğiniz andan itibaren ortaya çıkan sorular. Yani hayat amacım ne? Benim bu dünyadaki varlığım neyi ifade ediyor? Soruları da kendini bilmekle ilgili bir şey. Onu da zaten daha önce de konuşmuştuk seninle. Bu yıl boyunca da bunu konuşacağız. Yani kendini bilmek bizim...
Varoluşumun bir sebebi var.
Evet, bu kendini bilmek temel zaten sorularımızdan birisi. Ne demek olduğuyla ilgili konuşmamıza devam edeceğiz. Ama ilk soru bu. Yani nereden geldik? Şimdi bununla ilgili düşünürken insanlar yani hem kendileri hem de insanlıkla ilgili düşünüyorlar ama mesela daha öncesi var. İşte bunu da bilim açıklıyor bize. Yani içinde var olduğumuz bir gezegen değil mi? Ama galaksi nedir? Yani bunu düşündüğünüz zaman o kadar varlığımız küçülüyor ki aslında.
Evet.
Hani böyle görseller var. O kadar hoşuma gidiyor ki benim insan böyle kendini en önemsediği zamanlarda
küçücük hissedebiliyor.
Yani neymiş bu böyle diyerek birdenbire varlığıyla yeni bir yüzleşme yaşayıp kendini yeniden anlamlandırma imkanına kavuşabiliyor. Çünkü o büyüklük her anlamda insanı rahatsız edebilir bir büyüklük haline dönüşebiliyor. Onun için insanın aynı zamanda bu soruları da sorması lazım. Yani ben nereden geldim ama bütün bu varlık da nereden geldi? Yani bu nereden gelme sorusu sadece kendisiyle ilgili bir soru olmak
çıkacak
ve başka yerlere doğru da evrilecek. Peki bu bizim için niye önemli? Biz kendimizi bulduğumuza göre bize bunun bilgileri lazım. Yani mesela en önemli bilgilerden birisi benim kendi alanımla ilgili olduğu için en önemli diyorum. Başkasına göre en önemli olmayabilir. Dinden gelen cevaplar. Çünkü bu öğretide ondan geldik ona gideceğiz diye böyle çok ucu açık bir ifade kullanırız biz. Ve bununla ne kastederiz? Çoğu zaman sadece dilimiz söyler bunu mesela.
Özümüzde hissetmez miyiz?
Yani hissedersek ne olurdu? Belki onu biraz bugün konuşabiliriz.
Evet.
Hissetmiş olsaydık ne hissederdik ve ne yapardık, ne yapmazdık onu biraz konuşabiliriz. Ondan gelip ona gitmek çok çok çok büyük bir söz aslında. Ne demek? Yani onun bir varlığı var ve siz onun bir parçasısınız demek bir kere.
Evet.
Böyle anlamak lazım. Ve o bir parçayı burada görmek için... Yani biraz böyle boyumu aşan şeyler söylediğimin farkındayım. Ama yani tasavvuf öyle yerlere vardırıyor ki bu konuları, bu konuşmaları yani ben de bu kadarını söyleyebilirim diye düşünüyorum. Çünkü netice itibariyle yani hani enel hak boyutuna varan bir durumdur bu. Yani ben ondan gayrı değilim, o benden ayrı değil. Biz biriz, bütünüz ve bu birlik, vahdet vücut felsefesi biraz işte bununla alakalı bir şey. Yani şimdi öyle olduğu zaman ondan gelmekle ilgili biraz konuşmak gerekecek.
Evet.
Ondan gelmek ne demek? Bir kere onun özelliklerini taşıyor olmak demek. Şimdi onun özelliklerini taşıyor olmak demek de tehlikeli.
Evet, şimdi tam bu noktada onu soracaktım. Yani nasıl taşınabilir, ne tür özelliklerdir ki?
Yani hiçbir şey olmasa onun diyelim ki 99 isminden mülhem o özellikleri gündeme getirsek dahi acaba kendimiz bunun hangi noktasındayız, ne kadarını taşıyoruz veya yani taşımalı mıyız, taşımak durumunda mıyız? Taşımasak ne olur?
Taşıyorsak farkında mıyız?
Sorularını sormak lazım. Yani gördüğünüz gibi siz bana sorular dediniz ya. Sorular çok.
Çok.
İşte bunları sorarak, sormaya devam ederek bir hayat yaşıyorsak o hayat aslında daha lezzetli hale geliyor diye düşünüyorum ben kendi adıma. Çünkü Yani cevaplar o anlık tatmin edebilir. Hani o kediyi bulan çocuk gibi.
Hı hı, evet.
Ama öbürünün sorusu devam ediyor.
Evet.
Aslı diyor, ben diyor ilk kedinin nereden geldiğini merak ediyorum. Evet. Onun için herkes aynı cevapla da yetinmez. Ama herkesin sorusu olmalı.
Hı hı.
Herkes sorularını sormaya devam etmeli.
Evet. Yani örneğin bulduğunu düşündüğü, niçin yaşıyorum? Yani
gibi.
Evet.
Yani bu noktaya taşınacak bir şey. Şimdi ondan geldim. Peki. Yine ona gideceğim. Peki aradakiler ne olacak?
Şimdi orada da niçin yaşıyorum,
evet,
sorusu.
O soru, evet, da onu karşılıyor. Yani hayatımın amacı ne? Varoluşumun amacı ne? Bu dünyaya bir Nilgün ve Remzi'ye gelmeseydi ne olurdu? Olmazdı.
Çünkü yani, varoluşumun bir sebebi var. Yani ama o sebep ne? O sebebi nasıl bulacağız?
Muhakkak bu evrende bir yerimiz var. Yani bunu biz kendimiz, kendi kendimize bulmuş muyuzdur, değil midir, hala arıyor muyuzdur, bu ayrı bir konu. Ama yani hani halının ilmekleri gibi düşünün. Bu önemli bir metafor. Tevrat'ta geçer bu tarz örnekler. Daha çok mezmurlarda çok güzel, onların böyle bestelenmiş, hı hı, şeyleri de vardır. Yani beni Tanrı'nın gözünden görmek aslında o halının bir ilmeği gibi görmek demektir.
Hı hı.
Yani sanki ben hiçbir şey ifade etmiyormuşum gibi. Ama oradaki o ilmeğin boşluğu aslında çok şey ifade ediyor gibi.
Evet, evet.
Öyle gördüğümüz zaman, hı hı, biz bu niçin yaşıyoruz'u belki biz bir biçimde çözme yolunda büyük bir adım atmış oluruz.
Şimdi aslında bu sorularla kendimizi de daha iyi tanıyacağız galiba. Ve kendimizi tanıdıktan sonra da mutluluğu daha çabuk yakalayabileceğiz belki. Her şeyden çok daha fazla zevk alacağız. Yaptığımızdan, konuştuğumuzdan, hı hı, bildiğimizden.
Acı da çekebiliriz.
Çekebiliriz
yok,
tabii.
Evet. Şu mutluluk şeyini, yani takıntısı diyeceğim de diyeyim mi, izin verin diyeyim
tabii
yani.
Değil,
bu mutluluğa
peki
tapma işi, mutlulukla var olma işi biraz herhalde abartılıyor diye düşünüyorum.
Evet,
yani
hayat, hep acılardan uzak yaşamak isteriz
gibi
ya.
Yani. Bu
ama
da bir,
tabii
bu
acı da hayatın
yani
bir gerçeği.
Tamam
tabii,
yani bu kadar da hazcı olmayalım, hı-hı, diyorum. Eyvallah, yani onun da bir yeri var ama hedefimiz o değil. Yani bu güdüsel bir şey. Tabii ki insan acıdan kaçan eylemler içerisine girecek ama yani güdülerden de fazla bir varlık olduğumuza göre. Neden? Çünkü plan yapabiliriz, kararlar alabiliriz, sorabiliriz, sorgulayabiliriz, değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz. Bunlar insana özgü özellikler.
Hı hı, evet.
Diğer var olanlar alemi için konuştuğumuzda bir tek insan bu şekilde yaratılmış.
Ama şimdi hani acılardan kaçmak, mutluluğu yakalamaya çalışmak biraz da kendimizi kontrol edebileceğimiz anlamına gelmez mi?
Bir kere gerçeklerle örtüşen bir şey değil
yani
bu. Bu bir kere gerçeklerle örtüşen bir şey değil. Çünkü yani siz o kadar belirleyenli bir dünyada varsınız ki yani siz kaçmaya çalışıyorsunuz ama yanınızdan, yörenizden birileri sizi,
evet,
tutuyor, indiriyor. Hadi ne yapacaksınız?
Yani kontrol edemiyoruz.
Kontrol
edemeyiz.
Değil ama anlamlandırmayla çok alakası var bunun.
Hı-hı.
Yani bunun içinde işte ona gideceğiz kısmı ön plana çıkıyor.
Hı-hı.
Yani niçin yaşıyoruz'u aslında belirleyen,
evet,
şeylerden birisi de ona döneceğiz. Ondan geldik, ona döneceğiz. Çünkü neden? Yani ona döndüğünüz zaman neyse, hani onu bilmiyoruz ama,
evet,
kabul ettiğiniz, baştan kabul ettiğiniz bir şey olduğu kesin, ölüm.
Evet.
Hani varoluşunuzun yine sizin belirlemediğiniz bir şekilde kesintiye uğrayacağını kabul ediyorsunuz. Bakın, yok olmak demiyorum.
Hı hı.
Kesintiye uğrayacak ve bir başka biçimde devam edecek. Şimdi bu bir başka biçimde devam etme meselesini tabii ki ben hani İslam ilahiyatı çalıştığım için ahiretle anlamlandırıyorum.
Evet.
Ama dünya yüzünde pek çok insan pek çok şekilde bunu anlamlandırabilir yani.
Evet.
O da onların tercihi ve onların
inancıdır,
bilgiyle,
evet,
tabii yani bilgiyle teması. Ama ben buna atıfta bulunduğum zaman benim için dünya bir kez daha anlamlı hale geliyor.
Hı hı.
Çünkü o sizin söylediğiniz şeyi zaten yapmak mümkün değil. Yani o kontrol etmek vesaire falan, bunlar mümkün değil. Sadece siz başınıza gelenlerle yani çok büyük mücadeleler içerisine girip de kendinizi işte harap etmek vesaire,
evet,
yerine bunu, evet, bu olması gereken şeyler dendir. Bu böyle olmalıydı ki ben böyle olmalıydım. Gerçi bunlar tabii çok ileri seviyede şeyler ama,
evet,
yani insanlar ilk karşılaştıkları anda eğer bu tarz bilgileri biraz geride de olsa, biliyor olsalar, tutuyor olsalar, onlar su yüzüne çıkma ihtimali taşıyor. Yani insan dağılmaz o zaman. Şimdi insan kahretmez, derken, insan batsın hani bu dünya demez.
Mantıklı mı davranıyorum, duygusal mı davranıyorum?
Her ikisi de. Yani daha çok hisler hatta. Yani şimdi mantığı bu kadar ön plana çıkarmak biraz tabii insanın o varlık koşullarına aykırı bir şey olarak geldi bugüne kadar. Biraz bunu tersinden düşünmeye başlamak lazım. Aslında insanı insan yapan en önemli özelliklerinden birisi bu. Yani insani bilme yeteneği. İnsan neyle bilir sorusunu sormuş burada da filozoflar. Sadece dışarıdan işte burada yani öğrendiğimiz kelimeler vesaireler, kavramlar, karşılaştırmalar değil. İçsel olarak da bilir insan. Buna sezgi diyorlar. Bu o kadar önemli ki. O zaman yani şimdi duyguyla mantığı birbiriyle çarpıştırmanın bir anlamı kalmayacak.
Yok. Evet.
İkisi de birlikte diyeceğiz. O zaman ne yapacağız? Biz evet var olduk. Bu varoluşumuzun bir sebebi var. Tanrısal bir sebebi var. O zaten bize yani çok açık bir sebep değil belli ki. Çünkü onun bize sunduğu sebepler tamamen kendiyle ilgili sebepler. Yani ben hanginiz daha işleyeceksiniz diye sizi yarattım Nisa suresinin başında yer alır. İyi de yani burada benim dahlim ne diye sorduğunuz zaman yine bakıyorsunuz ki kendinizle ilgili bir şey de mesela şunu hatırlamıyoruz. Yani ben daha iyisini yapacağım diye hani böyle bir yarış halindeydik ve o şekilde geldiysek ayrı, belki gittiğimizde bunu da öğreneceğiz. Yani bize belki hani öyle olur ya flashbackler, hani sonraya önceye giderler de filmlerde anlarız ki ha bundan önce de bu olmuş diye. Bunu gördüğümüz bir yerler olacaksa ve belki de oluyorsa mesela bilmiyoruz ama bazen dediğim rüyalarla falan da meşgul oluyoruz. Yani bu ne anlama, belki de oralarda gösteriliyordur, henüz daha çözememişizdir bunu. Oralarda öyle bir söz verdiğimizi hatırlamıyorsak ha geldik, bizim için burada başladı ve kendimizi bildiğimiz andan itibaren başladı.
Şimdi onu diyecektim, yani olgunlukla da bu ilgisi kadar, var
kesinlikle.
Değil mi?
Kendimizi bildiğimiz da. Andan itibaren başladı ve hayat amacımızı gerçekleştiriyoruz ama orada işte onun bizim için belirlediği şey. Yani ben iyi yaptığımı düşünüyorum ama bu gerçekten iyi mi kötü mü, bundan da çok emin olamıyorum hiçbir zaman. Çünkü sınırlı bir varlık ve size verilen şeylerle, hani verili olmak böyle bir şey. Bunlarla hareket etmek zorundasınız. Dışarıdan taşıma suyla bu işler olmayacak. Ölmüyor, varsa sizde o oluyor ve herkes kendine göre ve herkes kendine kadar. Ve dolayısıyla herkes de zaten bununla sorumlu tutulacak. İşte o bir yerde kesildi ve devam edecek bir hayat varsa ki biz buna inandığımız için onu önemsiyoruz. Kur'an'ın ilk geldiği dönemde zaten insanlara en çok ısrarla söylediği şey bu olmuştu. Yani ölümsüzlük diye bir şey var, ben onu vaat ediyorum size ama bir yere kadar o sizin kendi kazançlarınızla ilgili bir şey olarak devam edecek. Yani siz aslında orayı bu dünyada yaratıyorsunuz, bu dünyada var ediyorsunuz bilgisiydi. Çünkü öyle bir dönemdi ki o dönemde herkes kendini Tanrı ilan etmişti. Hiç ölmeyecekmiş gibi hareket ediyordu, insanlara tahakküm ediyordu, kuralları, kanunları koyuyordu, ertesi gün canı istiyordu, değiştiriyordu. Yok ben onu öyle yapmak istememiştim, böyle yapmak istemiştim, şimdi de böyle yapıyorum diyordu. Onun koyduğu gene bir kanun oluyordu. Yani onu sağlayan da bir güçtü. Ama yönetim gücüydü, ama para gücüydü, bir güçtü. Böyleydi ve Allah bunu bir yerde sonlandırmak ve insanlığa yeni bir kan
yani
olsun diye.
Yani nasıl anlam çıkarmak istiyorsak gönderdi. Öyle bakılıyordu.
Öyleydi tabii yani. Güç kimin elindeyseydi ama gücün tamamen işte o ölümden sonraki hayatla alakalı bir şey olduğunu anlatmak üzere Kur'an bir rehberlik aracı olarak ve Hazreti Muhammed de bir rehber olarak gönderildi.
Evet.
Dolayısıyla bu ahirete iman meselesi, yani yaratılışımızın kesintili ama devam eden bir şeye bağlı olma meselesi de bizim en önemli soru alanlarımızdan birisi. Soru derken yanlış anlaşılmasın. Orada ne olacak? Kabirde şöyle mi olacak? Onları da konuşuruz bugün.
Evet.
Çünkü insanlar bunları soruyor. Sorsunlar, bir şey çıkmayacak. Çünkü gidip gelen yok.
Evet.
Ama Kur'an bize nasıl bilgi veriyor bununla ilgili, bunları da sonra konuşalım.
Evet, sonra konuşmaya devam edeceğiz. Çok derin, çok güzel konular. Ağzınıza sağlık bu hafta için. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Remziye Ege, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, doçent doktor sevgili Remziye Ege'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Siz sevgili dinleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler. 28 Bilecik 25 Yalova.